Ayrım 8.
Dağ kırkına varmadan birkaç hastalık birden toparlak ve etli vücudunda kendilerini gösterdiğinden, dert ve ilaç kaygıları içinde kendini yaşlı bir kadın olarak kabul edivermişti. Nitekim Leman Hanım da onun yüzüne dikkatle her bakışta kendisinden hiç değilse 30 yaş genç olduğunu artık düşünmeyip "Zavallı, ne kadar da çöktü" diye esefleniyordu. Ve her sefer olduğu gibi bu esef hedefini değiştirmekte de gecikmeyerek ihtiyar hanımefendi, "Eğer ölü verirse ben kimlerin elinde kalırım, ne olurum" diye bir kere daha dehşetle titremişti. Komedinin üzerinde bir yanından çatlamış, yayvan bir bardağın içinde bulunan iğreti dişlerini henüz takmamış bulunan Leman Hanım, ağır ağır kahvaltı ettiği sırada Şahende karşısındaki şilteye oturmuş, bekliyor, belki biraz da dinleniyordu. İki kat merdiven çıkmış ve bu merdivenlerin basamakları hiç de dik olmamakla beraber yorulmuştu. Hizmetçi tepsiyi alıp götüreceği sırada hanımı sordu. "O karıdan ne haber var?" O karı, hala Sadrettin Paşa yalısı diye anılan kendi yalısının yanında iskele cihetine düşen tarafta bulunan keza büyük, ferah ve üç katlı, aynı şekilde de harap olmaya yüz tutmuş yalıda kendisi gibi yaz kış yaşayan bir ihtiyar kadındı. Kendisine kaza asker kızı Selime Hanım denen bu kadın da tıpkı Leman Hanım gibi kocasından kalmış tekaüt maaşına yegane servetini teşkil eden yalının bir kısmını yazları kiraya vermekten gelen parayı ekleyerek uzaktan bakan gözlere müreffeh hissini verebilecek bir hayat sürerdi. Fakat Leman Hanım'ın emektar bir hizmetçiyle yaşamasına mukabil Selime Hanım'ın yanında dünya evine hiç girmemiş, belki ellilik kupkuru ve gayet sağlam bir yeğeni bulunuyor ve bütün işlerini o görüyordu. Leman Hanım uzun, pek uzun yıllardan beri dargın bulunduğu komşusunun bir soğuk algınlığının neticesinde yatağa düşmüş bulunduğunu öğreneli içten içe merak ediyor, nefret ve istikrarı hakiki bir muvaffakiyetle taklit eden edasıyla o karıdan günde birkaç kere böyle haber istiyordu. "Ateşi bir türlü düşmüyor hanımcığım. Hep mahut doktor Nubar geliyor değil mi? Onunla olur mu canım? İstanbul'dan adam akıllı doktor getirsin. Hiç değilse bebekten doktor Makridis'i çağırsın. Karı halsizlikten ölüp gidecek." Leman Hanım, yarım asrı artık aşan bir zaman evvel Sadrettin Paşa'nın o tarihte mavi boyası pırıl pırıl parlayan yepyeni ve bakımlı yalısına gelin geldiği zaman Selime Hanım yandaki kaza asker Hayrullah Efendi yalısının nazlı, üzerine titrenilir bir tanecik kızıydı. O vakit erkekten henüz yeni kaçmış bulunduğuna göre Leman Hanım'dan herhalde 6-7 yaş küçük olması icap ederdi ama Leman Hanım bunun artık herhangi bir mana ve kıymeti varmış gibi Selime Hanım da bu redden, bu inkardan dolayı gazaba geliyordu. Fakat Leman Hanım'dan yaşça hiç küçük olmasın yahut iddia ettiği gibi 6-7 yaş yerine ancak 2-3 yaş küçük bulunsun, muhakkak olan şey Selime Hanım'ın komşusunun Emirgan'a gelişinden tam 7 yıl sonra kocaya vardıydı. Halbuki zengin olduğundan şüphe edilmeyen koca bir kaza askerin evladıydı. Ayrıca da güzel diye tanınmış ve güzelliğinin şöhreti etrafa yayılmıştı. Pek çok talebe çıkmıştı. Ancak Selime Hanım bunların hepsini reddetmiş, nihayet kaza asker efendi gözlerini hayata kapamadan tek evladının mürüvvetini görmekle şiddetle ısrar ettiğinden Bahriye binbaşılarından ve akrabalarından Nedim Bey isimli birine varmak zorunda kalmıştı. Böyle yıllarca türlü kısmeti reddeylemiş bulunmasındaki sebebe gelince iki komşu arasında uzun, pek uzun yıllardan beridir sürüp giden dargınlığın ve kinin esasını ve hikmetini teşkil eden şey iddialara yahut kanaatlere göre şuydu. Selime Hanım henüz kendisi kocaya varacak yaşta değilken Leman Hanım'la baş göz edilmiş olan Sadrettin Paşa'nın oğlu Kenan Bey'i yalı pencerelerinden göre göre şiddetle aşık olmuş ve belki kalbinde bir ümit besleyerek kimseye varmamakta birkaç yıl katiyen inat etmişti. Ve nihayet tel duvak takarak gelin olduğu ve bembeyaz gelin elbisesiyle üç basamaklı gelin tahtına oturduğu gün, sapsarı yüzü ve ağlamaktan kızarmış gözleriyle kendisini büyük yalıya dolduran davetlilere ve seyircilere saatlerce öyle bir ızdırap ve matem heykeli şeklinde teşhir etmişti ki, evvelce pek az kimsenin şüphe etmiş olduğu aşktan birdenbire emin olmuş, hemen 40 yıl evvel başlayan fiskosların sonu da artık gelmişti. Emirgan'ın, Boyacı Köyü'nün ve Rumeli Hisarı'nın eski yalı ve köşklerinde Selime Hanım'ın düğün günü gelin tahtında kireç gibi benzi ve kıpkırmızı gözleriyle görünüşünü hala anlatan kendisi gibi yaşlı kadınlar vardı. Ve Selime Hanım'ın Leman Hanım'ın kocası Kenan Bey'e şiddetle aşık kalmış bulunduğundan bir müddet geçince Kenan Bey'in de bu aşka aynı şiddetle mukabele etmiş olduğundan kendilerini tanıyanlar hiç şüphe etmiyorlardı. Fakat bu acaba ne çeşit bir aşk olmuş yahut daha doğrusu neticeleri ne olmuştu? Bazıları her şeyin yalı pencerelerinden birbirlerini seyretmekten, bazen aynı şirket vapuru içinde ve tabii ayrı ayrı gidip gelmekten ve nihayet yazları, cuma ve pazar günleri kayıklarının şurada burada karşılaşmasından ibaret bulunduğunu, eski zamanların o hemen bütün günün maceralarının masum seyrini takip ettiğini iddia ederlerken, bazılarının kanaatleri de pek başkaydı. Bunlara göre Kenan Bey, Selime Hanım'ın aşkına biraz geç, kendisi gelin olduktan sonra mukabele etmiş bulunmakla beraber, her şey asla uzaktan uzağa bakışmaktan, hatta türlü aşk teminatıyla dolu mektuplar alıp vermekten ibaret kalmamıştı. Boğaziçi gecelerinin ilerlemiş saatlerinde ve Bahriyeli kocası gemide nöbetçi bulundukça yahut gemisiyle seyahat ettikçe Selime Hanım Kenan Bey'i içeriye almaktan perva etmemiş, rezaletten çekinen, rezalet takdiri de kocasını tamamen kaybetmekten korkan, zaten dünyaya evlat getirmediği için mevkini bir türlü sağlama hissedememiş bulunan biçare Leman Hanım da o geceler sabahlara kadar ağlayıp helak olmuştu. Hakikat bu iki iddianın hangisi olursa olsun, İki komşu o zamanlardan yani 40 yıla yakın bir zamandan beri dargındılar. Birbirini ziyaret etmek ve birbiriyle görüşmek şöyle dursun. İkisi de köyde bir misafire gittikleri zaman ötekinin içeride bulunup bulunmadığını kapıdan tahkik eder, bulunduğunu öğrenince de içeri girmeyerek ayrılırlardı. Sokakta birbirleriyle karşılaşırlarsa başlarını çevirir, selamlaşmadan yollarına devam ederlerdi. Yabancılar yanında birbirlerinin adını bile anmazlardı ve Leman Hanım bu hususta Selime Hanım'dan daha çok taassup gösterirdi. Bütün bu hallere rağmen de birbirlerine karşı alakalarını muhafaza etmişlerdi. Selim Hanım'ın 3 oğlu ardı ardına ve yetişkin denecek yaşlarda öldükleri zaman, hele kocasından Kenan Bey'den olduğu hakkında bir iddia mevcut olan, hakikaten de ona pek benzeyen Ortanca'nın ölümünden Leman Hanım matemler etmiş, hatimler indirmiş, fakat bu ölümlerin kendisini matem tutmaya sevk ettiğini, başkalarının fark etmemesini bilhassa itina göstermişti. Birbirlerinin yalılarındaki çöküş seyrini bile takip eder, yapılmayan tamirlerin sonra büyük masraflara icap ettireceğini düşünerek bu ihmallere hiddetlenirlerdi ve ikisi de yaz mevsimine mahsus İlk kiracının kendine gelmesini, kendi yalısındaki kiracı bölüğünün ilk önce daha da yüksek bedelle tutulmasını istemekle beraber, kendi kiralık bölüğünü kiralamış olan öteki yalının bölüğü kiraya verilinceye kadar artık rahat etmezdi. İçin için üzülüp endişelenirdi. Bu üzülüp endişelenmenin ifade şekli de, deli karı, yine kim bilir ne istiyor ki, kiracılar ödleri patlayıp kaçıyorlar. Kiracı bulamayıp kışın beş parasız kalınca aklı başına gelir. Yahut, bu muhterem hanımefendi oldum olasıya sapıktır. Hesabını kitabını bilmez. İşte kör olası her yıl dünya kadar kira parası alıyorsun. Bir kısmı ile öteyi beriye tamir ettirsene. Yarın yalının bir tarafı çöküverecek. Nazeninim iki eli böğründe kalacak. Zaten şimdiden eski diye, boyasız diye kiracılar beğenip tutmuyorlar tarzında oluyordu. Gençliklerini hatırlayan ve henüz bu dünyada bulunan son insanlar Lemon Hanım'dan sarı saçlı, mavi gözlü ve pembe yanaklı, şişmanca, Selime Hanım'dan dansa saz benizli, gayet iri kara gözlü ve ince endamlıydı diye bahsediyorlar. Ve Selime Hanım'ın süsüne gayet de düşkün ve pek zarif olmasına karşılık, Lemon Hanım'ın kaynanasıyla kocasının tenkit ve istihzarlarına uğrayacak kadar bu hususta kayıtsız davranmış bulunduğunu anlatıyorlardı. Yıllar ikisini de bir hale sokmuş, saz benizli ile pembe yanaklıyı aynı derecede sarartmış ve daha uzun boylu iken Lemon Hanım'ı Selime Hanım'la bir hizaya indirmişti. Aynı zamanda süslü ile babaanneye, ihtiyar kadınlara müşterek üniformasına giydirmiş, yani başlarına örtü sardırıp sırtlarına koyu renkte ve dümdüz birer manto geçirtmişti. Lemon Hanım'la Selime Hanım arasında evvelki lehine mevcut olan mal farkını da zaman ortadan kaldırmış, her ikisi de adeta fukaralığa yaklaştırmıştı. Dükkan ve ev gibi birkaç mülkü hiç istemeden, hiçbir sefahatte bulunmadan hemen hemen farkında olmaksızın elden çıkarmış, sandıklarındaki en kıymetli şeyleri eski çarşının madrabazlarına yok pahasına satmışlardı. Ve birisine dul ve vaktinden evvel çökmeye başlayan bir emektar hizmetçinin ve birisine kısmeti hiç çıkmamış, daha yaşlı fakat daha sağlam bir akrabanın baktığı bu iki ihtiyar kadın, gerçi büyük ve üç katlı, lakin kiracıların gittikçe daha güçlükle beğenmeye başladıkları tutsalar da asri konfordan tamamıyla mahrum deyip, yüz buruştura buruştura tuttukları yalıların selamlık bölüğüne sığınıp büyük kısmını yazın kiraya vermek sayesinde yaşıyor, halayıkları, uşakları, kayıkhanesinde kayıkları hep mazi olmuş yalılarının, bu ifade caizse iskeletini de çatırdatmadan ayakta tutmaya, köyün yine düzgün yaşayışlı sınıfı arasında tutunmaya, yine arada bir misafir ağırlayabilmeye yahut eski adamlara geldikçe kendilerine küçük yardımlarda bulunmaya bin bir gayret sayesinde muvaffak olabiliyorlardı. O karıdan ne haber var? Bunu Lemon Hanım daha birkaç gün sormuş ve son soruşunda aldığı cevap şeklinden artık komşunun can üstünde olduğunu anlayarak o akşam her zamandan erken odasına kapanıp ışığı söndürmüş ve şahende ertesi sabah muayyen saatte kahvaltı tepsisiyle içeri girince hiçbir şey sormamış. Eğer ölüm haberi verilecekse onu hiçbir şey sormadan öğrenmeyi tercih etmişti. Şahende kahvaltı tepsisini komedinin üzerine koyup bu sabah her sabahtan yorgun ve halsiz mindere çökerek Selime Hanım gece sabaha karşı saat 4'te uyurken ruhunu teslim edivermiş diye haber verince de hiçbir şey söylememiş, gözleri nemlenmemiş, sade bir müddet uzaklara Çubuklu sahiline dalmıştı. Ondan sonra da kahvaltısını etmiş ve entarisini değiştirip gündüze mahsus ve yine beyaz entarisini giyerek köşe minderine oturmuştu. Sonra komşu yaladaki cenaze hazırlıklarının seyrini asla sormadığı gibi cenaze naklanırken pencereden bakmayı, ölünün son yolculuğuna çıkışını görmemeye iltizam etti. O kadar sakin ve alakasız bir hali vardı ki etraftan sureti mahsusada gelen ve itibarlarını bir röportajla gazeteye yazacak muharrir dikkati içinde kendisine bu mevzu üzerinde konuşturmaya çalışanlar komşusunun ölümünden müteessir bulunduğunu asla sezemediler. İhtiyar kadının ağzından çıkan tek söz "Allah taksiratını affetsin" cümlesinden ibaret kalıyordu. Bu cümleyi bir keder ve ızdırabın, bir matemin ifadesi olarak kabul etmek hakikaten güçtü. Bir memnunluğun ifadesi şeklinde kabul edip "Aman efendim, vaktiyle ne olmuşsa olmuş. Hala yüzyıl önceki şeylerine kinini unutmuyor. Gidenin arkasından da sanki yüzyıl daha yaşayacak gibi seviniyor" diyenler oldu. Fakat bu ölümden beri Lemon Hanım'ın başörtüsünü örtüp köşe minderinde sık sık Kur'an okuduğuna dikkat eden hizmetçisi Şahendi, bu pek eski komşunun ölümünden hanımının çok sarsılmış bulunduğunu anlamıştı. Fakat kendisi tamamen cahil olmakla beraber pek saygılı ve edepli bir kadındı. Bu kanaatini tamamıyla içine gömecek bir sır halinde muhafaza edecekti. Leman Hanım hakikaten çok sarsılmış, hayatı artık tamamen bomboş kesilmişti. Vaka Selime Hanım'ı bu açılan mezar karşısında da affetmiş değildi. Fakat kinin şiddetini ve manasını kaybetmiş, kaybetmekle de kendisini bir kat daha, hatta denebilir ki 100 kat daha ihtiyarlatıyordu. Çünkü Selime Hanım hayatta bulundukça Leman Hanım'ın içinde yaşamış olan kin bir sevdalı kadın kiniydi. Ve bu kin kendisine bir gençlik ve aşk havası içinde yaşatmıştı. Kini, hedefi gibi kudretini de kaybettikten sonra hayatla arasındaki bağ müthiş surette gevşemiş, adeta kopmuş oluyor. Artık Leman Hanım hayatında tek vaka olarak ölüm kalmış bir ihtiyar kadın haline geliveriyordu. O günde sabahleyin başlayışı bakımından bütün diğer günler kadar kuru, boş ve ölü geçeceği hissini vermişken, öğleye doğru birdenbire Leman Hanım'ın sade son senelerinin değil, hatta bütün ömrünün en mühim ve en heyecanlı günlerinden biri kesiliverecekti. Leman Hanım, gecelik entarisini çıkarıp gündüzleri giydiği ve gecelik entarisinin biçimindeki yeni beyaz entarisini şahendenin yardımıyla giyip kuşağını beline sarmış, köşe minderine oturarak birdenbire adeta bir kış günü kadar dalgalı ve köpüklü bir çehre arz eden, boğazı seyrek koyulmuş bulunduğu sırada şahende yeniden görünmüş, kapının arasından süzülür gibi girmiş ve sessiz ilerleyerek ta yakınında iki eli şişman karnı üzerinde birleşmiş bir halde durup beklemişti. İhtiyar kadınla hizmetçisi bir an birbirlerine bakmışlar ve bir şey söylememişlerdi. Leman Hanım kadının bir şey söylemek istediğini, bir şey haber vermek istediğini anlamamış değildi. Fakat sormamayı tercih ediyor ve şahende de pek belli ki hanımı sormadan konuşmak istemiyordu. Nihayet bu inadı yine emektar hizmetçi yenmiş ve haber vermişti. Kadınım, Akile Hanım geldi. Orta katta elinde de büyücek bir paket var. Sizi görmek istiyor. Akile Hanım'a elinde bir paketle ne münasebet? Akile Hanım, Selime Hanım'ın en son günlerine kadar yanında kalmış ve gözlerini kapayıp çenesini bağlamış olan yeğeniydi. Elinde bir paketle gelmiş olduğuna göre ölüden bir yadigar getiriyor, bir vasiyeti yerine getiriyor demekti. Leman Hanım ayağa kalkmış ve yavaşça titremeye başlamıştı. Akile burada, elinde bir paketle ne münasebet? Bu sözler ziyaretçinin kabul edilmeyeceği, paketi görmenin bile reddedileceği manasına gelebilirdi. Bununla beraber ihtiyar kadın önde ve hizmetçisi arkada aşağı indiler. Ve Leman Hanım, Akile Hanım'ın alındığı odaya girerek bir baş selamiyle misafiri selamladıktan sonra kendisine eliyle kanepeye oturmasını işaret etti. Kendi de karşısındaki koltuğa oturup bekledi. Akile Hanım heyecanlı, müteessir görünüyordu. Hiçbir şey söylemeden İki eliyle tuttuğu büyüyecek gazete kağıtlarına sarılmış paketi uzattı ve sonra mırıldandı. Bunu size getirmemi teyzem vasiyet etmişti. Getirdim, kabul edin. Belki kat kat kağıtlara sarılmış bulunmakla beraber hediyenin çerçeveli bir resim olduğuna yine hükmedilebilirdi. Leman Hanım ayağa kalkıp bunu aldı. Yavaşça, pek yavaşça teşekkür ederim dedikten sonra hafif bir selam verdi. İnce ve renksiz dudaklarıyla tebessüm etmeye çalıştı. Ve ölünün hediyesi kollarında onu şahendenin taşımasına müsaade etmeyerek bizzat yukarıya çıkardı. Bu resmin kime ait olduğu, hatta bunun bir resim olup olmadığı kendisine söylenmiş değildi. Hatta Leman Hanım kendisi de bu hususlarda tam bir fikri olduğundan asla emin değildi. Bununla beraber titrek elleriyle tuttuğu paket kağıtlarından sarılınca gördüğü fotoğraf kendisini hiç hayrete düşürmedi. Evet, bu bir fotoğraftı. Selime Hanım'ın yetişkin ölen üç oğlundan ortancasının kocası merhum Kenan Bey'e herkese çok benzetmiş olduğu Murat Bey'in resmiydi. Birden gelmiş yaşlarını bulandırdığı gözlerle Leman Hanım fotoğrafa uzun uzun baktı. Bütün benzeyen, fevkalade benzeyen yerleri, kaşların hafif düşüklüğünü, kalınca dudakların kıvrılışlarını, yüzün uzunluğunu, biraz çekik gözlerin mağrur bakışını tetkik etti. Onu ben doğursaydım belki de yaşardı diye düşündükten sonra şimdi kaç yaşında olurdu diye bir kere daha hesap etti. Sonra da resmi Şahende'ye göstermeden onun göremeyeceği bir yere sakladı. Bir gün Leman Hanım hakikaten manasız ve mantıksız sayılması mümkün olup en yakınlarına bile itiraf etmek istemeyeceği bir arzu duydu. Komşularından biri konuşma sırasında ve bir münasebet düşürerek Selime Hanım'ın bütün mirasını yiyen dul yeğeninin Akile Hanım'ın tezisine yaptırdığı mezardan bahsetmiş ve anneleriyle babalarının mirasını yiyen evlatlar o anaya babaya kabir yapmıyorlar. Aferin kadıncağıza, teyzesine karşı nankörlük etmemiş, öz evlattan daha hakikatle çıkıp derhal kabrini yaptırmış demişlerdi. İşte Selime Hanım'a bir ziyarette bulunmak fikri Leman Hanım'ın kafasında o andan itibaren yer etmiş ve birkaç gün bu hareketi yapmak ve yapmamak mücadelesi içinde geçtikten sonra nihayet ziyaret kararı galebe çalmış, hatta bu ziyaret gününü zihninde tespit etmişti. Ziyaret o uçsuz bucaksız Karacaahmet mezarına yapılacağı için gerçi orada bir kabir bulmak ayrı ve büyük bir mesele olabilirdi. Fakat Leman Hanım'ın ölümünün ertesi günü aldırdığı gazetede Selime Hanım'ın babası Kaz Asker Hayrullah Efendi'nin son uzvunu teşkil ettiği Müneccimzadeler isimli ulema ailesine mahsus hususi makbereye gömüldüğünü okumuştu. Orasını da uzun yıllar önce araya dargınlıklar girmeden evvel bir kere Selime Hanım'la ziyaret ettiği ve hafızası hala bütün kudretini muhafaza etmiş bulunduğu için her şeyi yeriyle ve teferruatıyla hatırlıyor, büyük parmaklıklı bölme ve üç kaz askerle bir Şehir İslam'a ait iri kavuklu fakat belki artık düşüp parçalanmış taşlar gözünün önüne geliyordu. Bu ziyaret için yegane mahsur köyde duyulması, öğrenilmesi olurdu. Ve tabidir ki yanına Şahendi'yi almadan tek başına gidemeyeceği için eğer emektar hizmetçisi dedikodudan çekinir ve fevkalade saygılı bir kadın olmasa Leman Hanım bu ziyareti hiç şüphesiz yapmazdı. Hatta yapmayı aklına getirmezdi. Ziyaret günü olarak evvelden seçtiği günün gecesinde sonbahar yağmurlarının en uzunlarından biri yağmıştı. Ve sabahleyin Leman Hanım gökyüzünü bulutlarla hala yüklü ve denizin yüzünü fevkalade soluk gördü. Israrlı bir el muazzam bir bezle mavisini güya tamamen silmişti. Bununla beraber ihtiyar kadın kararını bozmadı. Öğle yemeğini mutattan daha erken yiyerek saat 11.30 vapuruyla Emirgan'dan Beşiktaş'a indi. Ve oradan bindiği çatana azmalı ikinci bir vapurla Üsküdar'a geçti. Bu yolculuktaki maksadı sinsi bir soğuğun hüküm sürdüğü bu sonbahar günündeki seyranın hedefi hakkında Şahende ile aralarında gerçi hiçbir söz olmamıştı.